Ayrım 43, Samizdat, Soner Yalçın, sayfa 501. 27. gün, 12 Mart 2011, Cumartesi. 12 Mart 1971 darbesinin yıl dönümünü cezaevinde karşıladım. Ne çok solcu cezaevlerine atılmıştı. Kitlesel işkenceler bu dönemde yapıldı. İdam sehpaları bir kez daha bu dönemde kuruldu. İnsanlığın unutulduğu dönemlerdir bunlar. Ve yine bir darbeyle karşı karşıyayız. Ancak bu tür sivil darbe bu topraklarda tarihimizde pek görülmediği, yaşanmadığı için kamuoyu henüz bilincinde değil. Sadece halk değil, basının büyük bir bölümü de sandıkla gelen faşizmi kavrayamadı. Despotizmi, otoriterleşmeyi sadece askerin yapacağına inanıyor. İleri demokrasiye geçildiğini sanıyor. Celil Gürkan, Muhsin Batur, Talat Turhan, Sadi Koçaş, Uğur Mumcu ve niceleri 12 Mart darbesi ve öncesiyle ilgili ne çok kitaplar yazdılar, ne tartışmalar yaşandı, eleştiri, öz eleştiri yapıldı. Bunlar hiç yaşanmamış gibi son yıllarda cemaatçi medya 12 Mart darbesi konusunda sık sık televizyonda konuşmaya başladı. Sanki ilk kez kendileri dile getiriyormuş gibi bu konular üzerinde ahkam kesiyorlar. Türkiye solcuları darbelerle ne çok eziyet gördü, can verdi, acıyla pişti. Türkiye dincisi ise bir iki küçük olay dışında darbenin hiç mağduru olmadı. Cezaevi, sürgün, işsizlik, işkence, idam nedir pek bilmedi, pek görmedi. Sürekli büyük acı yaşamış gibi gözaltına alınmayı bile abarttılar. Örnek Recep Tayyip Erdoğan. Şimdi sivil faşizmi tüm kurumlarıyla yerleştirmek için kamuoyunu kandırıyorlar. Biz ileri demokrasiden yanayız diyorlar. Son birkaç yıldır çığlık attık, faşizm geliyor dedik, sesimizi duyuramadık. Sanıyorlar ki 12 Eylül 1980 darbesi anarşik olayları bitirmek için yapıldı. Rejim sorunsalına hiç kafa yormadılar. Araçlara bakıp nihai hedefin, amacın ne olduğunu gözden kaçırdılar. İleriye bakabilmek için mutlaka tarihi sorgulamak gerekiyor. Ama bunu hangi pencereden bakarak yaptığınız önemlidir. İktisadı ve felsefeyi yok sayan bir tarih anlayışı katipliktir. Von Hayek, Milton Friedman, Chicago Boys, yani neoliberalizm bilinmeden 12 Eylül darbesi analiz edilebilir mi? Küresel totalitarizm niye muhafazakarlığa dayanmaktadır? Ulus devlete niye düşmandırlar? Biz bunları hiç tartışmayız. Daha doğrusu tartıştırmayacak ortamı hazırlarlar. Bir darbe yıldönümünde cezaevindeyim. Bu ülkede her 10 yılda bir darbe olduğu gerçeği değişmedi. Bir oldu bittiyle hapse sokulduk işte, değişen bir şey yok. Aynı darbe dönemlerinde olduğu gibi basın da üzerine düşeni yapıyor. İtibarsızlaştırma, halkı kandırma misyonunu sürdürüyor. Savcılar Ergenekon terör örgütü soruşturmasını unutup sanki taciz iddiasının peşine düşmüş görünüyor. Zekeriya Öz, Baykal, Kılıçdaroğlu ve Gürsel Tekin'in ifadesini alacaktı. Başbakan Erdoğan gençlere ahlak uyarısı yapmış ve isim vermeden CHP ile taciz iddiasını ilişkilendirmişti. Gözaltına alındığımda söylemiştim, AKP beni gözaltına alarak seçim startı verdi. Deniz Baykal iklim bayraklara iftira ve hakaretlerde bulunduğu gerekçesiyle 20 bin liralık manevi tazminat davası açmıştı. Yandaş medya Baykalcıoğlu vermişti. Hepsi Kılıçdaroğlu'na ağır hakaret içeren yorumlar yazıyordu. Baykal'ın tam bir devlet adamı olduğunun altını çiziyorlardı. Düne kadar Baykal'a demediklerini bırakmıyorlardı. Şimdi Baykal'a destek veriyorlar. Basın özgürlüğü dış basının da gündemindeydi. Amerikan Washington Post gazetesi Ergenekon soruşturması kapsamında gazetecilerin tutuklanmasını eleştirerek Türkiye'nin Müslüman dünyasının öncü demokrasisi olma iddiasının tehlikede olduğunu yazmıştı. Günaydın. Başyazıda şu görüşlere yer verilmişti. Savcıların sunduğu kanıtların çoğu inandırıcı değil, hatta uydurma. Ayrıca İngiliz Ekonomist dergisi de Türkiye gazeteci olmak için tehlikeli yer başlıklı makalesinde Ergenekon soruşturması kapsamında son gazeteci tutuklanmalarını değerlendirmişti. Fethullah Gülen cemaatine atıf yapılan yazıda Türkiye'nin ılımlı İslamcı Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Türkiye'yi bir ileri demokrasiye dönüştürdüğünü söyleyerek övünmeyi seviyor. Ama araştırmacı gazetecilerin tutuklanması daha çok geriye bir adım gibi görünüyor ifadesi dikkat çekiciydi. Bu soğukkanlı bakışı bizim medya niye göstermiyor? Yanıtı belli. Montaigne gitmiyoruz, götürülüyoruz der. Ekleme yapmalıyım. Sürükleniyoruz. Hürriyet'in manşetinde de iklim Bayraktar vardı. İklim Bayraktar göğsüne Türk bayrağı sererek bir yatağa uzanmıştı. Yatağın yanında iklim Bayraktar'ın elini avuçlarının içine almış Cem Uzan'ın eşi Alara Uzan vardı. İklim Bayraktar BDDK, Uzanların Star gazetesinin gelirine el koyunca açlık grevine başlamıştı. İklim Bayraktar bu açlık greviyle 25 Ocak 2004'te Star gazetesine manşet olmuştu. İklim Bayraktar özellikle savcı Zekeriya Öz tarafından sorgulanıp serbest bırakılmasının ardından adalet yerini buldu diye açıklama yapınca ve ardından Fatih Altaylı'nın Teke Tek programına çıkınca baskı altına alındım. Bu kızın ajan olduğunu açıkla. O da TV'nin ve senin itibarını yok etmek için karanlık tezgahçılarla işbirliği yapmış. Her şey ortada dediler. Yani adam asma oyununa katılmamı istediler. Yapmadım, yapmam da. Yıllarca bu topraklarda herkes birbirini ajanlıkla suçladı. Nazım Hikmet'ten Aziz Nesin'e kadar herkese ajan dediler. Bu kolaycılık tuzağına düşmek istemiyorum. İklim Bayraktar ajan mı, casus mu, oyuna mı getirildi bilmem. Bildiklerim şunlar. Tam Halk TV ile ilgili görüşmeye giderken Deniz Baykal'a taciz iddiasını getirmesi ilginçtir. Ama bu iddianın duyulmasını hiç istemediği de doğrudur. Gerek Muharrem İnce, gerekse Baykal konusunu o değil, telefonları dinleyenler ortaya serdi. Kimseyi yargılamam, hüküm vermek istemiyorum, acısını çok çektim. Yıllarca herkese ajan denilen ortamlarda çalıştığım için belki artık çok safım. Gazeteciliğe aydınlıkçıların yanında başladım. Ankara binasındaki dip odaya gidip gizli toplantılar yaparlardı. MİT'le görüşüyorlar herhalde derdim o tıfıl gazetecilik kafamla. Kafamda aydınlıkçıların MİT'çi olduğu kuşkusu vardı. Çünkü çevrem aydınlıkçılara öyle diyordu. Aradan yıllar geçti. Bir gün o dip odada toplantı yaparken aklıma daha önce bu dip odadaki toplantılarla ilgili düşündüklerim geldi. Şimdi dip odadaydım ama ortada hiç MİT'çi falan yoktu. Aydınlıkçılarla 7 yıl çalıştım. O dönemde Ufuk Güldemir'e SİA diyorduk. Gün geldi Star TV'de çalışmaya başladım. Ufuk Güldemir kendi ekibiyle odasında toplantılar yapıyordu. SİA ile görüşüyorlar diye düşünüyordum. Gün geldi o odanın müdavimi oldum. Siyasal görüşlerimiz ayrı olsa da Ufuk Güldemir'in yakın dostlarından oldum, sırdaşlığını yaptım. Bugün bana da MİT, SİA, Mossad her şey diyorlar. Diyorum ya, belki bıktım. Bu nedenle iklim Bayraktar'ın ajan olup olmadığına hep soğukkanlı yaklaştım. Diyorum ya, yanılabilirim. Böyle yanılmayı tercih ederim ama. Diğer türlüsü daha kötü. Çünkü biliyorum ki özel yetkili medya psikolojik savaş metotlarının her aracını acımasızca kullanıyor. Aslında bu hiç yeni yöntem değil. Soğuk savaş döneminde besleme basının gazetecilik ilkelerini bir kenara bırakarak propaganda amaçlı tek yanlı haberler yaptığı sır değil, artık biliniyor. Korku ve endişe yaratarak halkı antikomünist yapmayı hedefleyen bu habercilik anlayışının kullandığı motiflerden biri de Güzel Sarış'ın Kamçılı Kız idi. Çok tehlikeli bir kızıl komünist olan Kamçılı Kız Türkiye'ye nasıl sızmıştı? Kimleri kandırıp oyuna getirmişti? Bugüne benzerliğine şaşıracaksınız. Tarih 20 Ağustos 1951. Her gün gazetesi haberi. Türkiye'ye sızan kızıl casuslar. Bunların arasında Bulgar Dahiliye Nazırı'nın katibi Kamçılı Kız da var. Bulgaristan'dan tehcir edilen Türklerle birlikte yurdumuza sokulan kızıl casuslar hakkındaki tahkikat devam etmektedir. Türkiye'ye giren ve bilhassa İstanbul Üniversitesi'ne kaydedilen kızıl ajanlar üzerinde ehemmiyetle durulmaktadır. Bundan 3 ay kadar önce tıp fakültesinde 4. sınıfa yazılan ve Bulgaristan'daki Türk kızları arasında Kamçılı Kız namıyla maruf olan Bulgar Dahiliye Nazırı'nın kızı hususi tespit edilen kızıl ajanlar meyanındadır. Türk ırkından olmasına rağmen sistemli bir Bulgar kızıl propagandası altında yetiştirilen mülteci Kamçılı Kız, bilhassa Sofya'da ikamet eden ve zaman zaman Bulgar Emniyet Genel Müdürlüğü'ne çağrılan Türk kadın ve kızlarını kamçı ile dövdüğünden dolayı bu namı almış bulunmaktadır. Kamçılı Kız Bulgar Dahiliye Nazırı'nın emriyle Türkiye'ye sızdırılmış, kendisi gibi mülteci kisvesi altına giren diğer ajanlara şef tayin edilmiştir. Bu surette Türkiye dahilinde gençlerden müteşekkil bir kızıl şebeke kurmaya vazifelendirilen Kamçılı Kız ve arkadaşları hakkında takibata geçilmiştir. 22 Ağustos 1951, Zaman gazetesi Kamçılı Kız haberine devam etti, bir de eylemini yazdı. Ankara'daki Sovyet sefaretinin bahçesinde Diyarbakır Askeri Havaalanı'nın plan ve krokileri bulundu. Soruşturma sonucu tıbbiyeli bir kız faaliyette bulunurken yakalanmıştı. Kimdi bu kız? Casus sarışın, şahane güzel ve Türk ırkının bütün hususiyetlerini vücudunda toplayan kızıl bir ajan olarak tanınmıştır. Bulgaristan'daki adı Kamçılı Kız olan bu ajan, oradan Türklere karşı zulmüyle tanınmış ve himayesiz bırakılan nice genç Türk kızlarını hata ve sevabına bakmadan kamçılamıştır. Her türlü casusluk hilelerini, vazifeleneceği memleketlerin örf ve adetlerini öğrenen ve o memleketlerin lisanlarını ana lisanı gibi bilen, sosyete icablarını en yüksek dereceye kadar tatbik eden, bu arada nişan talimleri yapan, uçak, otomobil, deniz vasıtaları kullanan bu casuslardan biri olan tıbbiyeli kız milli emniyete teslim edilmiştir. Duruşmanın safahati gizli tutulmaktadır. Benzer haber Son Posta gazetesinde de vardı. Aynı gün Vakit gazetesi bu habere ek olarak yeni bilgiler verdi. Kamçılı kızın üzerinde değişik isimlere düzenlenmiş kimlikler ve tabanca bulunduğundan, ayrıca Bulgaristan Kızıl Teşkilatı'na üye olduğundan söz edilmektedir. Akşam gazetesi ise Kamçılı kızın adının İlhan olduğunu yazdı. 27 Ağustos 1951. Kamçılı kız 1951 Ağustos ayında gazetelerin manşetinden düşmedi. Ne hikayeler, senaryolar yazılmadı ki. Sonra Eylül ayı gazetelerinde Kamçılı kız haberleri birden sona erdi. Kimdi bu sarışın güzel kız? Soruları çoğaltabilirsiniz ama yanıtı alamazsınız. Böyle bir kız yoktu çünkü. Polis basına bilgi vermiş, yani sızdırmış, gazeteciler de yazmıştı. Amaç belliydi, propaganda amaçlı haberler yapmak. Yöntem aynıydı. Genç, güzel, akıllı, kızıl kızlar casus olarak aramıza sokuluyor ve gençleri kandırıyorlardı. Öyle ki bunlar serbest aşka hazırdılar. Namus edep yoktu bunlarda. Eline bir de kamçı veriliyordu ki ne kadar sadist olduğu bilinsin. Amaç muhafazakar Türk toplumunu etkilemekti. Anımsar mısınız? 12 Eylül 1980 darbesi sonrası basında şöyle bir genç kız figürü vardı. Akrep Nalan. Her iki elini aldı, kısa namlulu MP5 makineli silahla kaç kişiyi öldürmüştü. Turgutlulu Akrep Nalan kısa sürede cezaevinden çıkmıştı. Ama hiç haber bile yapılmadı beraat ettiği. Hedef aynı, toplumu etkilemek. Propaganda amacıyla Kamçılı Kız haberleri hep yapıldı. İklim Bayraktar yeni Kamçılı Kız mı? Sanmıyorum. Ama Oda TV'ye hiç yakışmayan bir gazeteci olduğunu rahatlıkla yazabilirim. Ben ayrıca hayatım boyunca kimseye kolay kolay yalancı da demedim. Çünkü kendi kendine yalan söyleyen ve kendi yalanını dinleyen o hale gelir ki hiçbir gerçeği ayırt edemez. Neyse, bu konu fazla uzadı. Soğuk Savaş dönemi kara propaganda örneklerini anlattığım Kamçılı Kız benim Hürriyete son yazım oldu. Son günlerde Cengiz Çandar, Ergun Babahan başta olmak üzere özel yetkili gazeteciler Ergenekon üyesi olmama rağmen nasıl Hürriyet'te yazı yazmaya devam ettiğimi köşelerinde konu ediyorlardı. Evet, sonuçta Hürriyet yayın danışmanı Doğan Hızlan telefonda Feyza'ya bildirmişti. Soner zahmet etmesin, artık yazmasın. Üzüldüm ama kızgın değilim. Doğan yayın grubunu anlıyorum. Ne diyebilirsiniz ki? Herkes faşist baskıdan üzerine düşeni alıyor. Demek cezaevinde heyecanlı günler sona ermişti. Kırılmadım desem yalan olur. İçimde buruk bir acı doğdu. Yenilmiş hissettim kendimi. Şimdi tam bir sessizliğe ve unutuluşa mahkum edilmiştim işte. Hepimiz uçurumun kenarında yürümeye çalışıyoruz. Herkes kendi çabasıyla düşmemeye çabalıyor. Koğuşa döndüğümde arkadaşlara söyledim. En az benim kadar üzüldüler. Sustuk. Herkesin yüzüne kederin o karanlık gölgesi düştü. Karmaşık ruhların son sığınağıdır şiir. Eski günlerin yorgun çocukları. Gevşetin sıkışmış yüreğinizi. Neyseniz, neredeyseniz, nasılsanız, uyun aklınızın haşarı namusuna. Bilin bir gün bu zamanlardan kurtulacağınızı. Kafanız zenginliğinizdir şimdi. Tevfik Akdağ. Sadece sizi dört duvara hapsetmiyorlar aslında. Sivas katliamını anlatan belgesel film çekmiştim yaz boyu. Kurgusu bitmişti. Müziğini Fazıl Say yapacaktı. İzlemiş ve çok heyecanlanmıştı. Ne olacak? Bu yaz gösterime sokacaktık. Nasıl yapacağız? Ya Oda TV? 7 kişiyiz cezaevinde. Siteyi nasıl yürüteceğiz? Yazdığım kitap yayınlanabilecek mi? Doğan kitabın tavrı ne olacak acaba? Evet, bizi cezaevine atmaları yetmiyor. Dört koldan saldırıyorlar. Hoş geldi, sefa geldi. Zalimce ve hunharca yok edilse de hayat, biz hiç ölmeyeceğiz büsbütün. 28. gün, 13 Mart 2011, Pazar. Cezaevinde pazar günlerini Hürriyet'teki yazımı keyifle okumak için sabırsızlıkla bekleyemeyeceğim artık. Hürriyet yazıları yok, Hürriyet bitti, tam mahpusluk hali. Ama yılmak yok, hayata dört elle asılmaya devam edeceğim. Hep öyle yaptım, yine öyle yapacağım, hepimiz öyle yapacağız. Baksanıza bugün gazeteciler üzerlerindeki ölü toprağını silkeleyip meydana çıkıyor. Ne güzel, tarihsel birikimler öyle kolay yok edilemiyor. Dünün boyun eğişleri her zaman yarınınkini hazırlar. Bugünden dik duracağız. Uğur Dündar, Tufan Türenç, Sedat Ergin, Necati Doğru, Melih Aşık, Oktay Ekşi, Leyla Umar, Feray Tınç, Arif Sağ, Turgut Kazan, Yalçın Bayar, ekranda ilk gördüklerim. Cezaevindeki tutsak gazetecilerin posterleri var yürüyenlerin ellerinde. Gazeteciysen boyun eğmeyeceksin, boyun eğeceksen gazeteciyim demeyeceksin pankartı moral verici. Evet, bugün öyle karamsarlık günü değil. Ergenekon iddianamesi üzerine çalışıyorum. Nasıl savunma yapacağımın notlarını alıyorum. Sahi ilk duruşmada ne diyeceğim? 4 yıllık bir yargı süreci var. Ben bu süreç olmamış gibi, yeni başlıyor gibi mi savunma yapacağım? Mustafa Balbay'ın davasıyla Soner Yalçın'ın davası arasında hiç fark yok ki. Ne yapacağım? Ben de yurt içi yurt dışı ne kadar bilir kişi varsa kapısını mı çalacağım? Gazeteciliğimi mi, yazdığım kitapları mı anlatacağım? Bunları hep söylemişler. Bilgisayarımın kopyasını, imajlarını bile elimizden aldılar. Balbay'a hiç vermediler bilgisayarının kopyasını. Aynı süreci şimdi ben yaşıyorum. Bir olay anlatmalıyım. Tarihe tanıklık etmek isteyen her gazeteci için Silivri Cezaevi önemli fırsat. Yandaş medyanın günlerce manşet yaptığı kişilerle sohbet olanağı bulduğumda hep konuştum. Bunlardan biri de Hasan Ataman Yıldırım idi. 1950 doğumlu. TSK'dan 1984 yılında yüzbaşı rütbesindeyken istifa edip ayrıldı. Üzerinden 25 yıl geçmesine rağmen yandaş medya ondan hep emekli yüzbaşı diye bahsetti. Suçu büyüktü. Tuncay Özkan'ın genel başkanı olduğu yeni partinin MKYK üyesiydi. Atatürkçü Düşünce Derneği'ne kayıtlıydı. 7 Ocak 2009'da gözaltına alındı. Çoğu sanık gibi 3.30'da savcının karşısına çıktı ve ardından tutuklandı. Suç delilleri 5 adet CD ve 1 adet DVD ile 2 USB flash bellekti. Naryaz adlı bilgisayar yazılımı iş yerinde 219 CD DVD'ye el konulmuş, ne hikmetse bekleme odasında bulunan 5 CD ve 1 DVD'de suç unsuru bulunmuştu. Hasan Ataman Yıldırım da savcılıkta bu CD ve DVD'ler ile flash bellekten çıkan belgelerle ilgili sorulara muhatap olunca herkes gibi şaşırdı. İlk kez görüyordu. Uzun uzun CD ve DVD'lerdeki bilgiler üzerinde durmayacağım. Fakat şunu yazmalıyım. Hasan Ataman Yıldırım ile birlikte 7 Ocak'ta emekli Denizkurmay Albay Hüseyin Vural ve emekli Denizkurmay Albay İlyas Çınar da gözaltına alındı. Bu iki subay denizaltıcıydı. Hasan Ataman Yıldırım ise ikmal subayı olup denizaltıyla hiç ilgisi yoktu. Hayatında denizaltıya ayağını atmış değildi. İlginçtir, denizaltıcı Vural ve Çınar'da su üstü gemilerine ait dosyalar bulundu. Ataman'da ise denizaltıyla ilgili dijital veriler. Polis bellekleri koyarken yanlışlık yapmıştı büyük ihtimal. Bu arada 7 Ocak saat 7.15'te el konulan disklerin 7 Ocak saat 3.37 ve saat 5.52'de emniyette incelendiğine ilişkin raporlara girmeyelim. El konulmadan incelenen diskler. 7 Ocak'ta gözaltına alınıp serbest bırakılan avukat Hüseyin Buzoğlu'na iade edilen flash bellekten ne çıktı biliyor musunuz? Hasan Ataman Yıldırım'ın 1500'e yakın maili, e-postası. Hasan Ataman Yıldırım yandaş medya tarafından Ergenekon'un bilişimcisi, internet sitelerinin kurucusu, psikolojik savaşın Ergenekoncusu olarak aylarca suçlandı. Yıldırım Genelkurmay adına psikolojik savaş yapmak için 35 internet sitesini kurmakla suçlandı. Tarafın 2 Şubat 2009 tarihini manşetine göre bu sitelerde hükümet ve cemaatler hedef alınıyordu. Öyle mi acaba? 35 siteden hepsini yazmayayım, yerimiz yok, ama birinden bahsedeyim. Maskesidusenler.com adlı Türkiye'de yaşayan insanları etnik yapılarına göre fişleyen bu sitenin merkezi neresi dersiniz? ABD Utah. Taraf yazarı Emrullah Uslu'nun memleketi, sanırım yeterlidir. Ergenekon iddianameleri üzerinde benim kadar titizlikle çalışan gazeteci sayısı ne yazık ki bir elin parmağını geçmez. Zevkle çalıştım. Çünkü her sayfasında benim için hoş sürprizler vardı. Sadece DVD, CD vesaire mi delildi bu davalarda? Konuşmamak da terörist olmanın delili sayılabildi. İlhan Selçuk bilinir ki 1971 darbesinden sonra işkencelerden geçti. Ziver Bey Köşkü'nde yaşadıklarını anlattığı kitabının Ziver Bey Köşkü bir bölümünde yaşadıklarını şöyle yazdı. Ziver Bey Köşkü'nde karşımdakilerden değil en çok kendinden korktum. Ya çözülürsem, ya kişiliğime yakışmayan bir davranışa kayarsam, ya parçalanırsam, ya gerçekten teslim olursam. Soruların çengeli aklıma takıldıkça yüreğim sıkıştı. Bu birkaç cümle savcılar için çok başka anlamlar taşıyordu. Savcıya göre İlhan Selçuk sır vermemek için 35 yıl önce bile elinden geleni yaptığına göre, aradan geçen zamanda edindiği tecrübeler de hesaba katılırsa, iletişim tespit tutanakları, ele geçen malzemeleri ve yazıları dışında kendi ifadeleri ile olayın aydınlatılabilmesi çok zor olacaktı. Dahası var, savcı İlhan Selçuk'un cep telefonu kullanmadığını ve sabit telefondan yaptığı konuşmalarda çok dikkatli konuştuğunu, örgütsel yapıyı deşifre edecek her türlü söz ve tavırdan uzak durduğunu tespit etmişti. Yani İlhan Selçuk o kadar tehlikeli ve tecrübeliydi ki telefonda konuşmuyordu bile. Evet, konuşmamak bile bir suç kanıtıydı. Hatta savcı Ziver Bey Köşkü'nde işkence altında yazdığı ifadesinde her tümcenin sondan ikinci sözcüğünün baş harfleri bir araya geldiğinde işkence altındayım şeklindeki akrostişi hatırlatıyordu. Buradan hareketle ne kadar uyanık ve zeki olduğunu tespit edivermişti. Ben yanıt vermeyeyim. Başbakan Erdoğan'ın 19 Mart 2011 tarihini Hürriyet Gazetesi'nde yayımlanan bir açıklamasını hatırlatayım. Bir başbakan olarak adım atsanız, bir savcı size karşı hissi baksa, hakkınızda dava açsa, bir ülkenin başbakanı o savcının elinde oyuncak olacak. Biz de soralım, bir gazeteci veya yazar bir şeyler yazsa, bir savcı hissi veya politik davransa, gazeteci yazar bile savcının elinde oyuncak olamaz mı? Müyesser Yıldız'ın tutuklanmasında Zekeriya Öz'e açtığı davanın kuşkusuz hiç alakası yoktu. Ya da Barış Terkoğlu'nun polis savcı hakim üçlüsünün iftar yemeğini haber yapmasının. Çok uzatmayayım, davayı sulandırmaktan dava açabilirler. Sanki davayı kendileri sulandırmamış gibi. Öyle ki gel de yazma, iddianamede çok küfürlü ifadeler vardı. Telefon konuşmaları olduğu gibi iddianameye girmişti. Örneğin, öğretim üyesi Emin Gürses'in telefon kaydı küfürlü halde iddianamede yer aldı. Konu Vakit Gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak ile ilgiliydi. Dilipak beni arıyor, bana diyor ki, ben diyor size çalışıyorum diyor. Devlet baktı bana, koruma polisi verdi. Ben bütün aldığım bilgileri size aktarıyorum. Siz kimdir dedim. İşte teşkilatlara, sizin istihbarat teşkilatlarına. Ben dedim ki, sikerim teşkilatı meşkilatı dedim, ben Rizeliyim dedim. Öyle istihbaratla mistihbaratla bir işim yok. Gazeteler geldi. Alışkanlık elime önce Hürriyet'i aldım yine. Ertuğrul Özkök, Sedat Ergin ve bir grup radikal yazarı Beyoğlu Yakup restoranda buluşmuş, konu Ergenekon operasyonlarıymış. Ustalıkla yazılan ince mizahi yazıyı Ertuğrul Özkök'ün köşesinden okudum. Eğer Silivri'ye götürülürlerse yanlarına neler alacaklarının listesini çıkarmışlar. Ertuğrul Özkök'ün listesinde şunlar var. Fender Stratocaster gitar, iPod, Dante'nin İlahi Komedyası'nın Cehennem bölümü, 5 şişe şarap, Lapsang Souchong çayı. Sedat Ergin'in listesinde ise ilaçları, kitap ve sözlükleri ile iPod'u var. İki Hürriyet yazarına da kötü haberi ulaştırmalıyım. Mahpus çantasını yanlış hazırlıyorlar. Özkök'ün listesindeki iPod, şarap ve çay cezaevine alınmıyor. Ergin'in listesinde bulunan iPod da öyle. Silivri cezaevine dışarıdan hiçbir yiyecek ve içecek alınmıyor. Müzik dinlemek içinse yalnız cezaevi kantininden satın alınan radyoyu kullanabiliyorsunuz. O da yüksek duvarların ardından ne kadar çekerse. İki kanallı cezaevi radyosu dinlenecek gibi değil. Belki televizyondaki müzik kanallarını seyredip dinleyebilirler. Klasik müziği unutmaları şart. Sevgilinin yaptığı doğum günü pastasının, annenin ördüğü yün berenin, teyzenin dolmasının bugün Silivri cezaevi kapısından döndüğünü de söylemeliyim. Ha, bu arada aynı koğuşa verileceklerine de pek ihtimal vermiyorum. İddia edilen suçu da bir daha anımsatayım ki durumun farkına varsınlar. Girişte verdikleri kimlik kartında sicilno terör yazılı. En ağır ceza tecrit. Cumhuriyet yazarı Orhan Bursalı bu süreçte en nitelikli değerlendirmeyi yapan aydınlardan biri oldu. Oda TV gibi bir muhalif yayıncılık gerçek olduğunu bir an kabul etsek bile böyle bir metni bilgisayarlarında tutmaz. Soner Yalçın ve arkadaşları, "Vay, bu sevgili örgütümüzden geldi, kutsal bir metindir, ona dokunamayız" diyerek mi bilgisayarlarında bunu sakladılar? Ey yandaş medya, komik olmayın veya başkalarını aptal yerine, kendinizi de aptalın aptalı yerine koyarak bu metni savunmayın. Bu metnin en büyük zaafı, uydurukluğunun en büyük kanıtı da bu gerizekalı mantıktır. Metin öylesine uçuyor ki, sanıkların savunmalarını, savunma gerekçelerini, iddianame veya suçlamalardaki hukuksuzlukları ve yanlışlıkları bile Ergenekon örgütünün kara propagandası olarak medyaya talimatı olarak nitelemektedir. Oda TV kumpası çok yönlüdür. Bir taşta 5-10 kuşu vurmanın tezgahı kurulmuştur. Büyük fotoğrafın içinde hele hele seçim sürecinde CHP vardır. Tezgahın medya ayağındaki cemaatçiler planın kapsamı içinde bulunan CHP liderlerini Ergenekoncu savcıların karşısına çıkartmak programını savcıdan önce ilan ettiler. Sadece Türkiye'de bir avuç aydın değil, dünya gazetecilik örgütleri de harekete geçti sonraki günlerde. Dünya Gazeteler ve Haber Yayımcıları Birliği, Van İfra ve Dünya Editörler Forumu Türkiye'de gazetecilerin tutuklanmasını kınadı. 120'yi aşkın ülkede 18 bin yayını, 15 bin internet sitesini ve 3 binin üzerinde şirketi temsil eden Van İfra, Başbakan Erdoğan'a bir yazı göndererek sadece görevlerini yapmaları nedeniyle gazetecilerin hedef alınmasına yönelik endişelerini iletti. Gazetecilerin serbest bırakılmalarını ve kendilerine yönelik tüm suçlamaların kaldırılmasını temin etmeye davet etti. Ama Türkiye'de birileri bildiğini tekrarlıyordu. 43. Ayrımın sonu. Sayfa 514.